Dokuzuncu ayrım. Altıncı bölüm. Sayfa 65. Ayhan Işık sokaktaki binamın giriş katını onlara vermiş olmam belki yadırganabilir. Ancak davranışım aslında o kadar da şaşırtıcı değildi. Ben de o projeye dahil olmak istiyordum. Katya ile Beyoğlu'nda Rebul Eczanesi'nin önünde karşılaşınca kesin olarak anladım bunu. Yaşamımız boyunca da hep böyle olmamış mıydı zaten? Kenan'ın abuk sabuk işlerine Nihat hiç düşünmeden balıklama dalarken ben o ya da bu nedenle önce karşı çıkmış, sözümü geçiremeyince uzakta kalmayı seçmiş, sonra da ucundan kıyısından katılmamış mıydım sürece? Yine aynı şey oluyordu işte. İnsan hiç büyümüyor mu ne? Neyse. Kenan'la Katya benim daireye bayıldılar. Tam fotoğraf stüdyosu olacak yermiş. Yüksek tavanlı geniş odalar. Fakat ışık almaması da bir avantajmış. Daha daireye baktıkları günün ertesi kolları sıvayıp tadilat, tamirat, sıva işlerine giriştiler. Benim cinayet fotoğraflarına bakmam için ise Fransa'dan Türkiye'ye gelen müstakbel ortaklarımın gidişini beklemem, yani 3 gün geçmesi gerekecekti. 3 gün sonra bir ikindi vakti ofisine gittiğimde Kenan'ı hazırlıksız yakalamıştım. Bu kez toplantısı olan oydu. Sigorta şirketinin merkezinden gelen yetkililerle salonda görüşüyordu. Ben sonra geleyim deyince bırakmadı. Gitme be Selim dedi. Ne zamandır şöyle karşılıklı oturup konuşmadık. Benim odaya geç, keyfine bak. Ben de herifleri atlatır atlatmaz gelirim. Günlerdir yoğun iş toplantılarından sıkılmıştım. Daha da önemlisi şu cinayet fotoğraflarını merak ediyordum. Kenan'ın duvarları çektiği fotoğraflarla kaplanmış Şirin odasına geçtim. Ne içmek istediğimi soran sekreter kıza, sen merak etme ben başımın çaresine bakarım dedi. Sekreter çıkınca Kenan'ın masasının arkasındaki dolaba yöneldim. Dolapta yan yana sıralanan şişelerin arasından içinde malt viski olanı çıkardım. Yarıdan fazlası boşalmış şişedeki viskiyi kadehlerden birine iki parmak kadar doldurdum. Aynı dolabın alt rafındaki İsviçre çikolatalarından kapıp Kenan'ın rahat koltuklarından birine yayıldım. Daha ilk yudumda damarlarıma ateş gibi yayılan içkinin tadını çıkarmaya başlamıştım ki kapı vuruldu. Toparlandım. Gelen Katya'ydı. Onu görünce suçüstü yakalanmışım gibi ayağa kalktım. Kenan'la aramızda bir sorun olmayacağını bilmeme rağmen içkiyi izinsiz doldurduğum için, üstelik yaşamımıza gireli daha bir ay bile olmayan bu kadından utandığımı fark ettim. Ne oluyordu bana böyle? Katya ise hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermeden o tatlı gülümseyişiyle yaklaştı. Merhaba Selim Bey, nasılsınız? Hoş bir koku çalındı burnuma. Teşekkür ederim dedim. Sağ elimde tuttuğum kadehi sol elime geçirip onunla tokalaşmaya hazırlanırken bunu o kadar acemice yapmıştım ki kadehteki viskiyi üzerime dökme başarısını bile göstermiştim. Bozuntuya vermeden uzattığı eli sıktım. Teni yumuşacıktı. Soğuktu fakat bir kol parçasına dokunmuş gibi aceleyle çektim elimi. Siz nasılsınız? Bu sözcükler kendiliğinden dökülüvermişti dilimden. Sağ olun, ben de iyiyim. Son hazırlıkları tamamlamak üzereyiz. Bazı eşyaları taşıdık bile sizin oraya. Hala ayakta dikilmekte olduğumu fark etmişti. Neden oturmuyoruz? Diyerek sırtındaki siyah deri ceketi çıkarmaya bile gerek görmeden tam karşımdaki koltuğa yerleşti. Ben de elimdeki boş kadehi masaya bırakıp kendi koltuğuma oturdum. Kapıcı bekçi gibi biri yok mu? Diye sordu. Anlamamıştım efendim. Sizin şu binada diyorum, bekçi ya da kapıcı yok mu? Bir kapıcımız vardı, Şükrü Efendi. Zavallı adam geçen yıl öldü. Şimdi yan apartmanın kapıcısı ayda bir uğrayıp merdivenleri siliyor. Fazla temizlik gerekmiyor zaten. Üst kattaki iki daireyi depo olarak kullanıyorum. Kumaş artıklarını, malzemeleri filan saklıyoruz. Fakat merak etmeyin, bodrum kapısı dahil bütün kapılar sağlamdır. Öyle kolay kolay hırsız giremez içeri. Aman girmesin, bütün teknik ekipman orada olacak. İlk anlardaki heyecanım geçmişti ama yine de gergindim. Belki de bu yüzden aramızda oluşan anlık sessizliğe bile dayanamadım. Şu fotoğrafları merak ediyordum. Buradaysa görmek isterim. Tabii burada diyerek ayağa kalktı. Hemen getireyim. Katya odadan çıkarken bu kadının karşısında kendime hakim olmalıyım diye geçirdim aklımdan. Daha onu doğru dürüst tanımıyordum bile. Beni bu kadar etkilemesine izin vermemeliydim. Kısa bir süre sonra Katya elinde siyah kapaklı bir dosyayla içeri girdi. Rahatladığımı Katya'dan çok kendime kanıtlamak için yüzüme anlamlı bir ifade takınarak cinayet resimlerinin yer aldığı dosya için siyah iyi bir renk diye söylendi. Katya gülümsemekle yetindi. İsterseniz şöyle masaya geçin, daha rahat bakarsınız. Tamam diyerek önerisine uydum. Masaya yerleşince siyah kapaklı dosyayı önüme koydu ama uzaklaşmadı. Yanımda ayakta durmaya başladı. Fotoğrafları biraz büyüttük. İlk basımları daha küçük boyuttaydı. Katya masanın üzerine eğilerek dosyanın kapağını açmıştı. O kadar yaklaşmıştı ki deri ceketinin kenarı omuzuma sürtünüyor, parfümle karışan teninin kokusunu hissedebiliyordu. Kenara çekilebilirdim, yapmadım. Davranışımın yanlış anlaşılacağını düşünerek kıpırdamamayı seçtim. Aslında 113 fotoğraf gelmişti, ancak bir kısmı uygun değildi. Bazıları insana dehşete düşürecek kadar kanlıydı. Çocuk cesetleri de vardı. Bakarken içimiz kalkıyordu. Yakılarak öldürülmüş insanlar vardı. Görüntüleri korkunçtu. Hepsinin arasından bizim projemize uygun olan 66 taneyi seçtik diye konuşmayı sürdürdü. Diken üzerinde oturuyor gibiydim. Ama Katya'nın ince uzun parmakları dosyanın ilk sayfasını açınca bütün ilgim fotoğrafa kaydı. Kısa süre sonra ne Katya'nın o enfes parfümünü ne de omuzuma sürtünen ceketini hissedecektim. İlk fotoğraf bir meyhanede çekilmişti. Rakı masasının başında oturan adam gözlerinde donup kalan dehşetle duvara yaslanmış öylece duruyordu. Boynundan başlayıp gömleğini olduğu gibi kızıla boyayan bir leke görünüyordu. Tuhaf, masada ne kırılan bir bardak ne dökülen bir tabak vardı. Ceset yarılanmış meze tabakları ve neredeyse bitmiş 70'lik rakı şişesinin arasında öylece duruyordu. Bir başkası sokakta çekilmişti. Yerde yüzü koyun çarşaflı bir kadın yatıyordu. Çarşaf sanki bir paraşüt gibi başında toplanmıştı zavallının. Başı, yüzü, saçları görünmüyordu. Sadece sırtının sol tarafını koyulaştıran kan lekesiyle mavi elbisesi açığa çıkmıştı. Kadının sol ayakkabısı başının hemen yanında duruyordu. Öbür teki ayağındaydı. Kadının nasıl, hangi silahla öldürüldüğüne dair hiçbir ipucu yoktu. Diğer fotoğrafta iki travestinin cesetleri bir otomobilin arka koltuğunda yatıyordu. Birinin başı ötekinin omuzuna düşmüştü. Düşerken peruğu kaymış, kel başı görünüyordu. Aralanmış ağzının sağ tarafında kurşunun neden olduğunu sandığım bir yara vardı. Fakat yara ne kanamaya yol açmış ne de abartılı makyajla kaplı yüzü bozmuştu. Öteki travesti ise uyur gibi arkaya kaykılmıştı. Ancak uzun saçlarının arasından sızan kan zavallı adamın yüzünü geçerek iri memelerinin arasına kadar süzülmüştü. İşte bir cinayet daha. Genç kız hala televizyonu çalışmakta olan bir evin oturma odasında kalbine saplanmış kocaman bir ekmek bıçağıyla sırtını ucuz koltuklardan birine verip öylece kalmıştı. Ardına kadar açılmış gözlerinde derin bir şaşkınlık okunuyordu. Neden öldürüldüğünü anlayamamış gibiydi. Gerideki duvarda bir haça yatay olarak çakılmış irice bir yılanın resmedildiği bir tablo asılıydı. Sayfaları çevirdikçe korktuğumun başıma geldiğini görüyordum. Tam düşündüğüm gibi. Cinayetler bütün ayrıntılarıyla sergilenmişti fotoğraflarda. Fakat tıpkı Katya'nın söylediği gibi bunlar dehşet uyandırıcı değil, acı vericiydi. Yine de son fotoğrafa kadar incelemekten kendimi alamadım. Randevu evinde, okulda, gecekonduda, lüks apartman dairelerinde, Köşklerde, bir evin çatısında, bakkal dükkanında, kuaförde, hamamda, araba galerisinde, kahvehanede, sinema salonunda, dişçide, metronun girişinde, sokak ortasında, parkta, umumi tuvalette, hatta caminin kapısında pompalı tüfekle, tabancayla, bıçakla, makasla, kitap açacağıyla, çiviyle, cam parçasıyla, sopayla, kalasla, telle, urganla, hatta elle öldürülmüş insanların fotoğraflarıydı bunlar. Çoğunun gerçek hikayesi neydi? Hiçbir zaman bilemeyecektim. Ne var ki fotoğraflara bakarken acı kadar merak da duyduğumu itiraf etmeliyim. Bu duygumun kökeninde ne olduğunu da çözümleyemiyorum. Sıra dışı olayları fotoğraf karelerinde de olsa izlemenin verdiği o tuhaf duygu mu? Öldürülen insanların en mahrem anlarına tanık olmanın getirdiği ayrıcalık mı? Riske girmeden heyecanı yaşamanın gizli keyfi mi? Belki hepsi birden, belki de hiçbiri. Bu fotoğraflar aynı zamanda uyarıda da bulunuyordu. Kadın, erkek, zengin, yoksul, genç ya da yaşlı olmanız fark etmez. Gördüğünüz karelerdeki insanlar gibi her an, her yerde bir cinayete kurban gidebilirsiniz. Yani herkes, hepimiz tehdit altındaydık. Dikkatli olmazsak, uyanık olmazsak, önlem almazsak, bizim sonumuz da bu fotoğraflardaki zavallılar gibi olabilirdi. Beyoğlu, dünyanın en büyük metropollerinden birinin, kültür sanat merkezi olan bu semt, uygarlığın son nimetleriyle donatılmış bu kültür adası, aynı zamanda binalardan oluşan vahşi bir orman gibiydi. Ve ormanlarda hayatta kalmak için tek yasa geçerliydi: güçlü ve uyanık olmak. Yoksa sizden güçlü bir başka yırtıcının kurbanı olabilirdiniz. Katya son fotoğrafı da gösterip dosyayı kapatırken, "İnsanoğlu çok acımasız değil mi?" diye mırıldandım. "Ne yazık ki öyle," dedi derinden bir iç geçirerek. "Fakat sadece Türkiye'de değil, Rusya'da da böyle. Eminim yeryüzünün her köşesinde de böyledir. Kötü." "Kötü ama gerçek." "Doğru, gerçek. Peki bu fotoğrafları yeniden çekmemiz, sonra da insanlara sergilememiz sizce doğru mu?" "Bilmiyorum. Önce karşı çıkmıştım, sonra görüşümü değiştirdim." "Niçin değiştirdiniz?" "Bu projeyi ilginç bulmaya başladım." "Başka?" "İlginç buluyorum." "Hepsi bu, ilginç." Gülmeye başladı. "Neden güldünüz?" "Geçen karşılaşmamızda da aynı sözcüğü kullanmıştınız. Açıklama yapması için bekledim. Fakat o, oyuncağından ayrılamayan bir çocuk gibi dosyayı kucağına alarak eski yerine oturmakla yetindi. Siz ne söylememi beklerdiniz diye sordum. Gerçek düşüncelerinizi." "Bu kadın benimle oyun mu oynuyordu?" "Hiç de öyle görünmüyordu aslında. Gözlerindeki tuhaf parıltıyı saymazsak yüzünde içten bir ifade vardı. Kusura bakmayın ama bence gerçek düşüncelerinizi saklamak için hep aynı sözcüğü kullanıyorsunuz," diye sürdürdü iddiasını. "Nereden biliyorsunuz?" "Çünkü ben de sizin gibi davranırım. Dikkat ettiyseniz ilk karşılaşmamızda sizden sonra ben de ilginç sözcüğünü kullanmıştım." "Öyle mi, farkında değilim ama müthiş bir belleğiniz var. Hiç alçak gönüllülük göstermedi. Mesleki bir özellik olmalı. Sözlü ya da görsel hiçbir ayrıntıyı atlamamam gerekir." Canım yeniden viski çekmişti. Kalktım, masadaki boş bardağa uzanırken "izniniz olursa biraz daha viski içeceğim," dedim. "Siz de ister misiniz?" "Sağ olun, viski sevmem." Dolabı açıp az önceki şişeden kadehime viski koymamı bekledikten sonra yüzüm ona dönünce, "Hala ne düşündüğünüzü söylemediniz," dedi Katya. "Evet, ne diyorsunuz fotoğraflar için?" "Yanıt vermek için acele etmedim. Viskimden bir yudum aldıktan sonra ısrarcısınız," dedim. Katya'nın yanıtı yerime otururken geldi. "Öyleyim. Çünkü yanlış yapmaktan korkuyorum." Şimdi anlar gibi oldum. Onun da benim gibi kaygıları vardı ya da öyle görünmek istiyordu. "Bu projeden emin değilsiniz," dedim. "Öyle," dedi. Kucağındaki dosyayı ortadaki sehpanın üzerine bırakarak, "Kafamda ciddi sorular var. İşe ısınamadım." "Aldığınız her işi sevmek zorunda mısınız?" "Evet. Genelde inanmadığım işleri yapmam. Unutmayın ki bu sanatsal bir etkinlik. Yani sevmeden olmaz. Ancak şimdi paraya da ihtiyacım var. İyi o zaman, mesele yok demektir ama bunu Kenan'a yapamam. Vay vay, demek Kenan'a yapamazsın ha. Tam düşündüğüm gibi, tanışalı daha bir ay olmadan Katya bizimkinin çekim merkezine girmişti bile. Neden diye sorsam kabalık etmiş olur muyum? Ne bakışlarını kaçırdı ne de yüzündeki ifade değişti. Yo, neden kabalık etmiş olasınız dedi. Kenan bu işe çok inanıyor. Bu konudan bahsederken nasıl bir coşkuya kapıldığını siz de görmüşsünüzdür. Ama yanılıyor olabilir. Belki de umduğunu bulamayacak. Belki daha da kötüsü olacak. Bu kadın ne demek istiyordu? Daha kötüsü ne olabilir ki? En fazla sergi başarısızlıkla sonuçlanır. Başarıdan söz etmiyorum. O da önemli elbette ama Kenan'ın yaşamı değişebilir hatta. Başının belaya girebileceğini mi söylemek istiyorsunuz? Evet, ama katiller ya da maktullerin yakınlarıyla değil, kendi kendisiyle uğraşmak zorunda kalabileceğini söylüyorum. Sanatla ilgilenen insanları anlamak gerçekten de zormuş. Kadın dakikalardır konuşuyordu, hala baklayı ağzından çıkarmamıştı. Açıkça sormak zorunda kaldım. Yani Kenan bu projeye başlarsa yaşamı tehlikeye mi girer diyorsunuz? Girebilir diyorum. Girebilir mi? Anlayamadığım için kusura bakmayın ama biraz açıklar mısınız? Sanatçı ile işi arasındaki ilişkiden söz ediyorum. Sanatçılar yaptıkları işlerle özdeşleşirler. Yani onlar yapıtlarını yaratırken yapıtları da onların bilinçlerini, ruhlarını etkiler. Hatta kimilerini ele geçirir. En kötüsü de bunun farkında olmamalarıdır. İşlerini yaparlar. Üstelik başarı da kazanırlar. Ne var ki bu arada ruhlarında farkına varmadıkları bir travma oluşabilir. Belki de farkına varmadıkları için bu travmanın yaratacağı tahribatı kestirmek çok zordur. Örnek verecek olursam, Dian Arbus'un başına gelenler çok öğretici. Dian Arbus çok ünlü Amerikalı bir fotoğrafçıydı. Meslektaşları normal sayılabilecek konuları seçerken o tuttu ucubelerin fotoğraflarını çekti. Evsiz insanları, akıl hastalarını, çift cinsiyetlileri, albinoları, yaşlılar balosunun kral ve kraliçesini, savaş yanlısı bir gösteride Vietnam'ı bombalayın rozetiyle yürüyen çocukları, cüceleri. İşin ilginci, Airbus'un bu fotoğrafları bir tür duygusuzlukla çekmiş olmalıydı. Yani fotoğraftaki garip insanlara bakarken onlar için üzülmüyordunuz. İçiniz kalkmıyordu. Airbus işini yaparken duygularını gizlemeyi başarmıştı. Fakat bu onlardan etkilenmediği anlamına gelmiyordu. Belki de çok etkilendiği için duygularını katmak istememişti. Duygularını açıklayamadığı için de rahatlayamamış, o yükü taşımak zorunda kalmıştı. Kendini öldürmesi de bu tezin kanıtı olarak gösterildi. Kendini mi öldürdü? Evet, 1971 yılında intihar etti. Yüzüme bakarak sordu, şimdi ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Kenan'ın da şu kadın fotoğrafçı gibi intihar edebileceğini mi söylüyorsunuz? Yanıt vermek yerine üzüntüyle yüzüme bakmayı sürdürdü. Yok, hiç sanmıyorum diye itiraz ettim hemen. Kenan intihar etmez, öyle bir insan değildir o. Yeşil gözleri durgunlaştı. Acı bir gülümseme belirdi yüzünde. Eminim zavallı Dian'ın arkadaşları da onun intihar edeceğine inanmıyorlardı diye söylendi. Sesindeki bilmiş hava canımı sıktı. Dian Arbus'u tanımam ama Kenan'ı tanırım. Yeryüzünde kendini öldürmeyi düşünecek son insandır. Söylediklerimden bu denli emin olmam kafasını karıştırmıştı. Emin misiniz? Kenan'ı biraz daha yakından tanısanız siz de emin olurdunuz. Keşke haklı olsanız. Yeşil gözleri umutla ışıldadı. İnanın, buna en çok ben sevinirim. Belki de Kenan sandığım gibi etkilenmeyecek ama korkuyorum. Kadehimdeki viskiyi bir dikişte bitirdikten sonra aslında siz de haklısınız dedim. Bu proje beni de korkutmuştu. Gerçi nedenlerim sizinkinden çok farklıydı. Kenan'ı başkalarının öldürebileceğini düşünüyordunuz. Öldürmek demeyelim de bu işten zarar görebileceğini düşünüyordum. Ama görüşünüzü değiştirdiniz. Başka çarem yoktu. Elimden gelse şu anda vazgeçmesini sağlarım. Vazgeçmez değil mi? Geçmez. Bunu hissettim aslında. Birkaç kez ben de bu işin tehlikelerini anlatmayı denedim. Ne yani? İntihar edebilirsin mi? Dediniz. Tabii ki hayır. Çekeceğimiz fotoğrafların sanatsal yetkinliğinin konunun şaşırtıcılığı altında kaybolacağını söyleyerek başladım. Sonra konuyu Diane Airbus'a getirmeye çalıştım ama dinlemedi. Sen hiç merak etme, işler yolunda gidecek dedi. Nihat'tan yardım almak istedim. Ne yazık ki onun da Kenan'dan farkı yoktu. Hatta Kenan'dan daha fazla inanıyor bu projeye. Yanlış anlamanızı istemem. Nihat sizin de arkadaşınız. Üstelik ben de çok severim onu. Çok iyi bir insan ama olayların farkında değil. Dahası sanattan da fotoğraftan da fazla anlamıyor. Aslına bakarsanız ben de anlamam diye kestim sözünü. Sanat konusunda hele hele fotoğraf meselesinde Nihat'tan daha cahilimdir. Kendinize haksızlık ediyorsunuz. Siz bir mimarsınız. Benim gözlemlediğim kadarıyla sanata karşı hiç de ilgisiz değilsiniz. Sağduyulusunuz, tehlikeleri önceden görebiliyorsunuz. Daha da önemlisi Kenan'ın üzerinde etkiniz var. Sessizce güldüm. Sanmıyorum. Dışarıdan bakan herkes öyle olduğunu düşünür. Ama Kenan üzerinde hiçbir etkim yoktur. Tersine Kenan'ın benim üzerimde etkisi vardır. Ama diye itiraz edecek oldu. Yok yok böyledir. Dediğiniz gibi olsa bile Kenan'ı şu anda bu projeden vazgeçirmem mümkün değil. Siz de söylediniz. Bu konu açıldığında adamın yüzündeki ifade değişiyor. Kenan'ı neredeyse 40 yıldır tanırım, hiçbir işe böylesine coşkuyla sarıldığını görmemiştim. Ama sizin kadar umutsuz değilim. Kenan'ın düşünceleri zamanla değişebilir. O yüzden itirazlarınızı mutlaka Kenan'a söylemelisiniz. Anladığım kadarıyla onunla arkadaş olmayı başarmışsınız. İkinizi birlikte sadece bir kez gördüm ama görüşlerinize önem verdiğini fark ettim. Düşüncelerinizi söylemenizde yarar var. Muhtemelen bu projeden vazgeçmeyecektir. Ancak benim söylediklerim de sizin söyledikleriniz de aklının bir köşesinde kalacaktır. Yeniden bir değerlendirme durumunda söylediklerimiz Kenan'ın kararını değiştirebilir. Değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Değiştirmese bile etkiler. Kenan'ın yanında olmalıyız. Ben de buna gayret edeceğim. Hiç değilse onu önceden uyarabiliriz. Zaten yapacak başka bir şey de yok dedi. Ama yeşil gözleri fırtınaya hazırlanan bir deniz gibi sıkıntı yüklüydü.